Ayrım 9.
Sayfa 82. Halk üzerinde herhangi bir etki yapmak için özgür bir iradeye sahip olmak gerekir. Türkiye'de aydın adı altında toplananlar gerçekte bu şarta sahip değildirler. Yani kendi başlarına bir toplumsal varlıkları yoktur. Avrupa'da aydınlar tabakasını serbest meslek sahipleri temsil eder. Bunlar tıpkı esnaflar gibi kendi bilim sermayelerini kendi emekleriyle işleterek geçindikleri için hükümet nüfusundan uzaktırlar. Serbest düşünüp serbest hareket etmek, siyasi ve ekonomik adımlarda kanaatlerine uygun yanı tutmak, iktidarına, büyük sermayenin ekonomik baskısından kurtulmak mümkün olduğu ölçüde sahiptirler. Halk kitleleriyle sürekli temas halinde bulunan hekimlerin, mühendislerin, hukukçuların desteklerini kazanmak toplumsal hareketler için önemli bir başarıdır. Bizde buna benzer bir durum olduğu iddia edilemez. Zamanımıza gelinceye kadar ülkemizde tek bilim öğretilen yer medreselerdi ve aydın tabaka yalnız ulema, bilginler denilen sarıklılardan oluşurdu. Bugün nüfus toplamıyla uygun bir sayıda olmamakla beraber Avrupa'daki gibi öğrenim kuruluşlarımız ve yetişmiş bilginlerimiz yoksa da profesörlüğü, öğretmenliği her şeyden üstün, yüksek ve kutsal bir görev bilen, her türlü çıkar lekesinden arınmış, bir bilim aşkıyla ömrünü okuyup yazmaya veren, şimdiye kadar bir tek öğretmen veya profesör çıkmadığı cihetle ülkemizde hakkıyla bilgin denmeye değer kişilerin yokluğu pek doğal bir haldir. Bilim ve fen ile uğraşmış, aydınlanmış yurttaşlarımız vardır. Buna rağmen mahiyet ve toplumsal değeri itibariyle aydın tabaka dün ne idiyse bugün de odur. Dün sarıklı aydınların hepsi devlet hizmetinden aldıkları maaşlarla geçinirlerdi. İktidar makamını işgal edenler, azim, irade ve kudret sahibi iseler, rütbe ve makam kazanmak hayaliyle ona alçakçasına yaltaklanırlar, halkın baştakilere itaatini kuvvetlendirmeye çalışırlardı. O makam zayıf ellerde kalınca da türlü entrikalar çevrilir ve hükümete geleceğini tahmin ettikleri kimseler lehine her ihtimale karşı mevkilerini sigorta etmiş olmak için telkinde bulunurlardı ve her zaman yönetim devam etsin veya değişsin, hükümet adamlarının devlet kasasından üleştirdikleri avuç dolusu parsaları toplayan onlardı. Bugün de aynı hal devam ediyor. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi henüz bizde özgür ve bağımsız aydınlar yetişmedi. Hekimlerimizin, mühendislerimizin, hukukçularımızın, yazarlarımızın, gazetecilerimizin gözleri hep devlet hazinesine dikilmiş durur. Yaptıklarına bir yön, inanışlarına bir renk veren, daima ya kazanılmış bir mevki koruma veya göz dikilen bir makama erişme endişesidir. Kendi bilgisiyle, kendi kültürüyle, kendi girişimiyle refah içinde bir geçim, bağımsız bir toplumsal mevki sağlamış bir serbest meslek adamı göremiyoruz. Bu ülkede bir hekim, bir mühendis, bir hukukçu, okuldan çıkınca bir hükümet dairesine kapılanmadan geçim mücadelesine atılacak kuvveti, azmi kendisinde bulamaz. Tanındıktan sonra bile makam sevdası bir çeşit alışkanlık şeklini alıyor. Özel işler, avukatlara akın akın müvekkil, hekimlere akın akın hastalar, yazarlara akın akın okurlar temin etse de bir daire kulluğunda oturmaktan bu zavallılar bir tiryaki zevkiyle bir türlü vazgeçemiyorlar. Şöhret kazanmış gazetecilerimizden çoğunun bir öğretmenliği, avukatlarımızın bir resmi daire vekilliği veya öğretmenliği, hekimlerimizin bir idari memuriyeti vardır. Esas mesleği askeri veya mülki memurluk olanlardan söz etmiyoruz. Bu gibilerin ihtisaslarının gerektirdiği zihniyetle sınırlı olmaları zorunludur. Fakat kaydetmek istediğimiz nokta, bir derece serbest olmaları mümkün olan aydınlarımızın da tıpkı bir memur zihniyetiyle hareket ettikleridir. Başka ülkelerde tüccarlarda aydınlar zümresine dahildirler. Ne yazık ki bizde iyi bir öğrenim yaptıktan sonra ticaret aleminde başarılı olanlar parmakla gösterilebilir. Alışveriş uzmanlarımızın büyük çoğunluğunu orta öğrenimlerini bile bitirmemiş kimseler teşkil eder. Bu incelmeye göre milli burjuva devrimimizi yapmak üzere olanların aydınlara dayanmaktan söz açmaları açık bir anlam taşımaz. karşılarında olan bağdaşık bilinçli bir sınıf değildir. Hitap ettikleri hareket kabiliyetinden yoksun unsurlardır. Yanlış olarak menfaat sandıkları şey onların ölmüş Allah rahmet eylesin demelerini gerektirir. Anadolu köylüsüne yol gösterenler yapmak iddiasında bulundukları devrimi sonuna kadar başarırlarsa kendilerine yaranmak için onlara verecekleri talimatı aydınların harfiyen yerine getireceklerinden emin olabilirler. Bu siyasal devrimden sonra sıra toplumsal devrime geldiği zaman akımın üste çıkması gerçekleşmeye başlayınca aynı kişilerin bunun da samimi taraftarları kesileceğinden biz şimdiden eminiz. Bunlar kurulmuş bir yapının ancak sıralarını ve ayrıntılarını yapmak yeteneğindedirler. Gerçek devrimler belli ortak çıkarlara sahip ve bunu anlamış bilinçli toplumsal sınıfların hareketi sonucu meydana gelir ve şüphesiz bunların ideolojisini tespit etmek, yayınlamak, yaymak gerekir. Gösterdiğimiz gibi bu görevi eski yönetim altında eğitim görmüş, onun nimetleriyle beslenmiş olanlar yapamaz. Onların kafası devirlerinin düşüncesini yansıtan silinmez izlenimlerle doludur. Ancak henüz oluşmakta olan gençlik uygun bir tarzda yetiştirilirse bu görevin ehli olabilir. Gençliği hayal ufkunu sınırlayan çıkarcı etkilerden korumak özgür düşünceli azınlığın üzerine borçtur. Ve bir nefsini koruma kaygısı bizzat gençliğe de bu tür telkinlerle beyinlerine iğreti bir zihniyet aşılanmasına karşı koymayı emreder. Aydınlık sayı 10, 1 Kasım 1922. Anadolu'dan gelen düşünceler etrafında tartışma. 10 günden beri İstanbul halkı şenlikler yapıyor, coşkun müstesna bir yaşam içinde. Anadolu Ulusal Hükümeti'nin İstanbul'a resmen temsilcilerini gönderebilmesi Mudanya Protokolü'nün imzasından sonra mümkün olmuştu. Trakya'yı teslim almaya gelen Refet Paşa, Büyük Millet Meclisi ve Muzaffer Ordu ileri gelenlerinden resmi sıfatla başkente gelen ilk devlet adamıdır. Uzun mütareke yıllarının acıları altında kalbi ezilmiş olan İstanbul halkı, bu uğurlu fırsatı ganimet bildi ve ülkenin emperyalist ordularından kurtulmasından beri hafifleyen yüreği neşe ve gururla dolu olarak Refet Paşa ve yanındakileri pek büyük gösterilerle karşıladı. Günlerce süren bu gösterilerden söz açacak değiliz. Okurlarımız bunların ayrıntılarını günü gününe gazetelerden izlediler. Bizim söz etmek istediğimiz bu gösterilerin iç yüzüdür. Refet Paşa daha ilk günden söylevler verdi ve ortaya birçok düşünceler saçtı. Bunlar bir burjuva devriminin esaslarını teşkil ediyordu. Son günlerde bu düşünceler çevresinde hararetli tartışmalar sürüp gidiyor. Bu konuda aydınlığın da düşüncelerini, görüşünü ilgililer şüphesiz öğrenmek isterler. Biz kendi düşüncelerimizi açmadan önce bu derece yetkili bir ağızdan çıkan ve türlü biçimlerde tekrarlanan kesin sözler yoluyla Anadolu'nun esaslı bir devrim yapacağına kanaat getirerek bir sınıf halkın aldığı karşı devrim hareketini kaydedeceğiz. Genellikle öğretmen ve memurlara kişisel saltanat yerine ulus saltanatının geçirilmesi, kuvvetler ayrılığı kavramının ayaklar altına alınması aykırı gelmekte, birçoklarının alışkanlıklarını bozmakta, taassuplarını incitmektedir. Bu davranış önce kişisel ilişkilerde yansıdı. Kulaktan kulağa fısıldama suretiyle varlığı bilindi. Sonra yavaş yavaş gazetelerde incelenmesine başlandı. Bugün de yayımlanan ufak bir parantez içerisinde boşluk soru işareti ile Lütfü Fikri Bey bu karşı devrim düşüncelerinin kuramlarını yepyeni itirazlar gibi kamuoyuna sunuyor. Anadolu devrimi kökten bir toplumsal devrimden başka bu ulusu kurtaracak çare olmadığına inananları tatmin etmekten çok uzaktır. Çözülmesi gerekli birçok meselenin bundan sonra da halledilmesi olanağı bulunamayacağına inanmakla beraber samimi olmasını pek dilediğimiz bu devrim girişimlerinin şimdiki yönetime bakarak büyük bir ileri adım olduğunu söylemek zorundayız ve onu tutucu ve gelenekçi saldırılara karşı savunmayı görev sayıyoruz. Refet Paşa'nın söylevlerinde tespit edilen esaslar ana hatlarıyla hangileridir? Bunlar aşağıdaki 4 madde ile özetlenebilir. 1. Bütün devlet iktidarının doğrudan doğruya ulusun seçtiği bir yürütme, yasama gücünü bağrında toplayan bir meclise verilmesi. 2. Hükümdarlığın kaldırılması ve halifeliğin hükümetten ayrı olarak hanedanda bırakılması. 3. Bakanların tek tek millet meclisi tarafından seçilmesi ve meclise karşı tek tek sorumlu olması. 4. Yürütme gücünü şahsında temsil eden bir hükümet başkanının bulunmaması. Bu siyasi noktalara karşı yapılan itirazlar, Lütfi Fikri Bey'in sonradan onlara vermeye yeltendiği ilmi kisve ve altında şöyle özetleniyor. 1. Meşruti hükümetlerde hükümdarlar ulusal egemenliğin belirmesine asla engel değilmiş. Hükümdarlar ulusal egemenliğe daha çok bir kişilik, bir sağlamlık, bir kuvvet verir. Yine bu iddiayı belgelemek için uzun boylu açıklamalar yapılmaktadır. 2. Yürütme bir kişinin işidir. Bu kuvvet bir meclise verilirse devlet işleri altüst olur. Esasen mecliste yanlış yapabilir ve temsil ettiği halkın çıkarlarını bozabilir. Kim meclisi düşürüp ulus huzuruna gitmeye zorlayacak? Burada Lütfi Fikri Bey, Refet Paşa'nın kanaatine büsbütün karşı olarak meclisin, cemaatin her zaman en doğruyu bulduğuna inanmıyor ve tersine toplu görüşmelerin gerçeğe götürülen en uzun, en sarp yol olduğuna inanıyor. 3. İslam esasları ve gelenekleri halkın cismani kuvvetten ayrılması olanağını vermiyormuş ve zaten halkımızın kafa düzeyi başka bir yönetim biçimine uygun bir derece değilmiş. Bu itirazların hiçbiri bize yeni bir şey öğretmiyor. Öteden beri kurulu düzeni, devlet örgütünü hoş göstermek, tasarlanan usullerin hepsinden iyi oldukları kanaatini uyandırmak üzere ciltler dolusu görüşler ve deliller toplayıp, bunlarla öğrencilerin kafalarını şişirmek, özgür düşüncelerini engellemek ve halkı güya yüksek bir bilim hayaletiyle dehşete düşürmek, iktidar makamlarının çevresinde toplanan devlet adamlarının uyguladığı bir usuldür. Bugün denenmiş olan bu usule başvuruluyor. İnsanlık çoktan beri tartışılmaz ve kutsal sayılan bu hukuk kurallarının kendi refah ve mutluluğuyla bağdaşamayacağını ve ancak bazı imtiyazlı egemen sınıfların çıkarları yönünden bir değeri olduğunu anlamıştır. Dünya ekonomisinin ve kapitalizmin bugün ulaştığı en son gelişme döneminde ekonomik etkenleri hiçe sayarak, dünya savaşı olmamış, uluslararası denge bozulmamış, içinden çıkılmaz ve dünyayı tutmuş bir toplumsal buhran yokmuş gibi yalnızca kanun ve hukuk kurallarından söz edilirse, anlatılan düşünceler safsafadan ibaret kalır. Lütfi Fikri Bey'in tekrar ettiği deliller daha açık ve daha kuvvetli biçimlerde sıradan okul kitaplarında vardır. Biz bu tartışmada onların aynen tekrarına değil, yeni devrimci dünya durumuna kurulu düzenin uyup uymadığının ispat edilmesini bekliyorduk. Ne yazık ki hayal kırıklığına uğradık. Okuduğumuz yazılarda yeni tek bir düşünceye rastlayamadık. Lütfi Fikri Bey yeni ekonomik koşullardan o kadar habersiz görünüyor ki, bir devrim karşısında değilmiş gibi yapılması istenen şeyler hakkında önce kanun çerçevesinde kamuoyuna başvurulmasını teklif etmek saflığında bulunuyor. Bundan açıkça anlaşılıyor ki karşı devrim taraftarları halkın cehaletini ve taassup duygularını tahrik etmek suretiyle modern akımlarla çelişme halinde olan boş emellerini gerçekleştirmek hayalini güdüyorlar. Halbuki devrimlerin yeni ihtiyaçlara cevap vermeyen kanunları dayandıkları toplumsal esaslardan aldıkları güçle yıkıp yeni düzenler kurduklarını bilmeyen var mıdır? Ve daima bu gibi hareketleri bilinçli azınlıkların meydana getirdiği en basit tarih gerçeklerinden değil midir? Tarihin hiçbir devrinde bir devrimci zümre başarısının hemen ardından henüz yeteri kadar aydınlanmamış halk kitlelerinin oyuna başvurmamıştır. Fakat biz asıl Anadolu'dan gelen düşünceler hakkında kendi görüşümüzü söylemek isterken tarafsızlığımızın gereği olarak onları haksız itirazlara karşı savunma durumunda kaldık. Esas mesele hakkında görüşümüzün açıklanması uzun süreceğinden bunu başka bir yazıya bırakıyoruz. Aydınlık sayı 10. 1 Kasım 1922. Gerçek devrime doğru. Dünya savaşı koptuğu zaman savaşan devletlerin burjuvazileri proletaryanın alacağı durum hakkında endişe içinde bulunuyorlardı. Asıl kanını dökecek olan halk kitleleri, yoksul, köylü ve işçi sınıfları sınırların karşı tarafında bulunmayı birbiri üzerine saldırmak için yeter bir neden sayacaklar mıydı? Yoksa çıkarları ortak olduğunu tam zamanında anlayarak birbirinin kucağına mı atılacaklardı? Bu tehlike toplumun temellerini tehdit ediyordu. İktidar makamlarında olanlar sonradan düzeltilemeyecek olayları önlemek için daha savaşın arifesinde sosyalist partileriyle müzakerelere girişmişler ve ummadıkları bir kolaylıkla onların olurunu sağlamışlardı. Krallık imparatorluk taraftarlarından muhafazakar ve ilerici cumhuriyet taraftarlarına kadar her ülkenin çeşitli siyasi partileri arasında yapılan kutsal birliğe sonunda sosyalistler de katılmışlardı. Onların burjuva partileriyle yurdu savunmak için birleşmiş olmaları, enternasyonelci düşünceleri çiğnemek ve devrimci teoriyi bozmaktı. Böylece uluslararası işçi sınıfı davasına ihanet edilmiş oluyordu. İkinci enternasyonel bu suikast sonunda öldü. Oysa ki daha 3 çeyrek yüzyıl önce Karl Marx soruyu büyük bir açıklıkla çözümlemişti. Proletarya kendi egemenliğine dayanan bir sosyalist hükümete sahip olursa onun için bir yurttan söz edilebilir. Burjuvazinin egemen olduğu bir yerde ise köle durumunda olan işçinin burjuva yurdu ile ve bunun savunması ile hiçbir ilgisi yoktur demişti. Bu gerçeği pek zeki ve kurnaz olduklarını sanan sosyalizm elebaşıları bildikleri ve bilinçli işçilerin de anlamakta gecikmeyeceğini hissettikleri için kaçamak yolları aramışlar ve bulmuşlardı. Her iki dövüşen zümrenin çıkar ve fetih amaçları peşinde koştukları besbelliydi. Fakat her ikisi de halkı avutmak için bir takım yalancı ülkeler ileri sürüyordu. Dövüşen ulusların tümü uygarlık adına hareket ediyor, sözde savaşı Avrupa uygarlığının nimetlerini, maddi manevi hazinelerini barbarlara karşı savunmak ve köle ulusların özgürlüklerini kurtarmak için yapıyorlardı. İtilaf zümresi barbar ve zalim Almanya'ya ve onun müstebit Kaiser'ine karşı zarif ve yüksek Fransız uygarlığını, onun anıtlarını, Fransız Halkçı Cumhuriyeti'ni koruyor ve Alsak-Lorraine'ye, Çekistan'a ve bütün Avusturya Slavlarına ulusal özgürlük sağlamak istiyordu. Orta Avrupa zümresi vahşi Rusya'ya zalim ve kan dökücü Çar'ına karşı Germenlerin son derece gelişmiş sanayini ve uygarlık eserlerini koruyor, çalışkan ve uygar Alman halkının bu keyfi ve ilkel yönetiminin baskısı altına düşmemesi, Lehlerin, Letonların, Finlandiyalıların, Kafkasyalıların ve öbür ulusların Rus köleliğinden kurtulması ve Türkiye'nin Rus istilasından korunması için çarpışıyorlardı. İlk ağızda bu düşünceler pek akla yakın ve gerçek duruma uygun görünür. Böyle olduğu içindir ki pek yüce duygulara hizmet ettikleri, kutsal insanca bir görev yaptıkları inancı ile milyonlarca insan 4,5 yıl ara vermeden birbirini boğazladı. Ancak pek geç, kurtulunmaz bir çember içine girdikten sonra kardeş kanıyla bulanmış çamurlarda yüzenlerin akılları başlarına geldi. Nasıl büyük ve hayasız bir sahtekarlığın kurbanı olduklarını sezdiler. Akıttıkları kanın cephe gerilerindeki küçük büyük kapitalist türlerini besiye çekilmiş hayvanlar gibi semirtmekten başka bir şeye yaramadığını, sadece onların kirli ve hasis soygunlarına alet olduklarını anladılar. Tezkere alıp döndükleri vakit, gafletlerinden pişman gazilerin teşkil ettikleri yeni devrimci partiler bir daha aynı tuzağa düşmemeye yemin ettiler. Dünya Savaşı'nda Avrupa proletaryasının tutumunu biraz uzunca işlemekten kastımız, Anadolu'yu bir yıkıntıya çeviren son savaşlarımızın buna kıyasen mahiyet itibariyle ne kadar farklı olduğunu meydana çıkartmaktır. İtilaf emperyalizminin son bedbaht bir manevrası sonucu Anadolu gitgide artan bir istilaya düştüğü zaman bir bağımsızlık mücadelesine atılmak düşüncesi ortaya atılır atılmaz bunu herkesten önce doğrulayan işçi ve köylü ve bu sınıfı temsil eden siyasi zümreler olmuştu. Kapitalist burjuva sınıfı bu girişimden olumlu bir sonuç alınabilmesini pek şüpheli bulmuş bir yandan da kurulu düzenin herhangi bir himaye altında da aynı çıkarları belki fazlası ile sağlayacağını hesapladığından ulusal harekete yabancı kalmıştı. Bu sebeple başlangıçta bu meşru davaya zulme uğramış emekçilerden başka ancak orta halliler sınıfı arka çıkmıştı. Asıl kodamanlar ise sultanın ve yardakçılarının tezvirlerine kapılarak Anadolu'nun çeşitli noktalarında gaileler çıkarmaktan bir an geri kalmamışlardı. Durumun böyle olması pek kolay anlaşılır. Osmanlı İmparatorluğu genel savaş yıkımı sonucu çözülmüştü. Türk ulusu şu iki ihtimalden birini seçmek zorundaydı. Ya çeşitli devletler arasında paylaşılarak bir sömürge olmaya razı olmak veya bütün azmini ve kuvvetini ele alarak ulusal bağımsızlığını ve ulusal birliğini sonuna kadar korumak. Sömürgenin ne demek olduğunu Doğu uluslarının acı denemeleriyle biz Türkler pek hala öğrenmişiz. Bunun daima ilkel ve geri bir ekonomik durumda kalmak, Avrupa büyük endüstrisinin gerektiği ham maddeyi yetiştirmek için Batı ülkelerinden gelen katı yürekli kapitalist uşaklarının iş başıların emrinde kamçı altında bir lokma ekmek karşılığında durmak dinlenmeksizin çalışmak ve karanlık bir sefalet içinde yaşamak demek olduğunu Hindistan, Mısır, Tunus, Cezayir örnekleriyle hepimiz biliyoruz. Fakat geniş Türk halk yığınlarının şahlanması yalnız bu tehlikeyi duymasından ileri geliyordu, gelmiyordu. Aynı zamanda onlar anlamışlardı ki uluslararası kapitalizmin köleliğine mahkum olmaları dünya devrimini uzun süreler geri atacaktır. Anadolu'nun zengin kaynaklarını kapitalistlerin çok uygun koşullar altında sömürme imkanı ele geçirmeleri, genel savaşın sebep olduğu içinden çıkılmaz ekonomik bunalımı hafifletecek ve ortadan kaldıracaktı. Ve dolayısıyla Batı proletaryasının bu görülmemiş bunalım sonucu gergin bir devreye giren devrimci mücadelesini uzun bir süre çıkmaza sokacaktı. Türkiye ve toplumsal devrim, Türkiye'de devrimin şekli, Doktor Şefik Hüsnü. Bu düşüncelere dayanarak İtilaf'ın emperyalist orduları adına Anadolu'yu istila eden Yunan ordularına karşı Türk köylüsünün bir ölüm kalım savaşına atılması zorunluydu ve bütün Avrupa proletaryası ve özellikle egemenliğini kurmuş olan Rus emekçi sınıfı Türk ulusal hareketini bu devrimci görüş ışığı altında incelediklerinden ona kayıtsız şartsız arka çıkmışlardı. Görülüyor ki Kurtuluş Savaşı'na katılmakla onu kazanan işçi ve köylülerimiz için hatta Avrupa'nın galip memleketleri proletaryası için olduğu gibi pişman olmaya yer yoktur. Zira bu gerçek bir Kurtuluş Savaşı'ydı ve Türk zaferi hiçbir kimsenin hiçbir ulusun köleliğe düşmesi sonucunu vermedi.